80. Suçlama. Monsieur de Vigny kısa süre sonra bu cenaze odasında ikinci bir cesede benzeyen savcının kendine gelmesini sağladı. "Ah, ölüm evimde kol geziyor," diye haykırdı Wilford. "Şuna cinayet deyin," diye yanıtladı doktor. "Monsieur de Vigny," diye haykırdı Wilford. "Şu anda içimdeki korku ve kederin birbirine karıştığı gelgitleri ifade edebilmem mümkün değil." "Evet," dedi de Vigny saygın bir sükunetle. "Ama sanırım harekete geçmemizin, bu ölüm seline set çekmemizin zamanı geldi. Bana gelince, toplumun ve mağdurların intikamının alınacağı umudunu taşımadan bu tür sırlara uzun süre katlanabileceğimi sanmıyorum." Wilford etrafını karamsar bir bakışla süzdü. "Benim evimde," diye mırıldandı. "Benim evimde." "Hadi ama sayın savcı," dedi de Vigny. "Kendinizi toplayıp yasanın temsilciliğini yapın. Eksiksiz bir özveriyle kendinizi onurlandırın."
"Sözleriniz beni ürpertiyor doktor."
"Ben söylemem gerekeni söyledim."
"O halde birinden mi şüpheleniyorsunuz?"
"Kimseden şüphelenmiyorum. Ölüm kapınızı çalıyor, içeri giriyor ve körü körüne değil, zekasıyla oda oda geziniyor. Ben onun izini sürüyorum, geçtiği yerleri biliyorum. Eskilerin bilgeliğini benimseyerek el yordamıyla hareket ediyorum. Çünkü ailenizle dostluğum, size olan saygım gözlerimin önüne iki perde gibi iniyor."
"Ah, anlatın, anlatın doktor, cesaretimi toplayacağım."
"Tamam o zaman monsieur. Evinizin, belki de ailenizin içinde yüzyılda bir gerçekleşen o ürkütücü olaylardan biri yaşanıyor. Aynı dönemde yaşayan Locusta ve genç Agrippina, Tanrı'nın öfkesinin eli kana bulanmış Roma İmparatorluğu'na çevrildiğini kanıtlayan bir istisnadır. Brunehaut ve Frieda Gaunt, insanın cehaletin elçisi aracılığıyla da olsa aklına egemen olmayı öğrendiği bir uygarlığın doğuş aşamasının zorlu faaliyetlerinin ürünleridir. Tüm bu kadınlar genç ve güzeldi. O olayların yaşandığı sırada hala da öyleydiler. Yüzlerinde evinizdeki suçlunun yüzünde bulunan aynı masumiyet çiçeği yeşeriyordu." Bir çığlık atan Wilford ellerini kavuşturdu ve yalvaran bir ifadeyle doktora baktı. Ama doktor acımasızca devam etti. "Bir hukuk deyişi, suçtan kimin yararlanacağını araştır," der.
"Doktor," diye haykırdı Wilford. "Ne yazık, doktor, insanların adaleti bu lanetli sözler tarafından defalarca yanıltılmıştır. Bilemiyorum ama bana göre bu cinayet..."
"Ah, demek nihayet bunun bir cinayet olduğunu itiraf ediyorsunuz."
"Evet, ediyorum. Ne yapmamı bekliyordunuz ki? Bunu kabul etmek lazım. Ama bırakın devam edeyim. Bana göre bu cinayet mağdurlara değil, sadece bana yönelik. Tüm bu garip felaketlerin altında asıl benim başıma gelecek bir felaketin yattığından şüpheleniyorum."
"Ey insanlık," diye mırıldandı de Vigny. "Hayvanların en bencili, tüm yaratıkların en ben merkezlisi, dünyanın sadece kendisi için döndüğüne, güneşin sadece kendisi için parladığına, ölümün sadece kendisini yok edeceğine inanır. Yüksek bir otun üzerinde Tanrı'yı lanetleyen bir karıncadır. Peki ya hayatını kaybedenler? Onlar hiçbir şey kaybetmediler mi? Monsieur ve Madame Saint Méran, Monsieur Noirtier..."
"Nasıl? Monsieur Noirtier mi?"
"Elbette. Öldürülmesi istenen o zavallı uşak olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır, hayır. O Shakespeare'in Polonius'u gibi bir başkasının yerine öldü. Limonatayı Noirtier'in içmesi gerekiyordu. Olayların mantıki akışına göre de limonatayı o içti. Diğeri limonatayı sadece tesadüfen içti ve Baroy'u ölse de ölmesi gereken Noirtier'di."
"O zaman babam neden ölmedi?"
"Bunu size daha önce Madame de Saint Méran'ın öldüğü akşam bahçede söylemiştim. Çünkü bu zehre alışmıştı. Çünkü ona hiç zarar vermeyecek bu doz bir başkası için ölümcüldü. Çünkü hiç kimse, hatta katil bile Monsieur Noirtier'in felcini brüsinle tedavi ettiğimi bilmiyor. Katil daha önce denediği için brüsinin şiddetli bir zehir olduğunu biliyor."
"Tanrım, tanrım!"
diye mırıldandı Wilford kollarını bağlayarak. "Caninin güzergahını izleyin. Monsieur de Saint Méran'ı öldürüyor.
Ah, olamaz doktor."
"Bunun üzerine yemin edebilirim. Duyduğum belirtiler gözlerimle gördüklerimle birebir uyuşuyor." Karşı çıkmaktan vazgeçen Wilford inledi. "Monsieur de Saint Méran'ı öldürüyor," diye tekrarladı doktor. "Madame de Saint Méran'ı öldürüyor. Kalacak iki miras." Wilford alnından akan teri kuruladı. "İyi dinleyin."
"Doktor, tek sözcüğünüzü bile atlamadan dinliyorum."
"Monsieur Noirtier, daha önce size, ailenize karşı fakirlerin yararlanacağı bir vasiyetname hazırlattı," dedi Monsieur de Vigny.
Böylece kendisinden artık bir şey beklenmediği için işin içinden sıyrıldı. Ama daha ilk vasiyetini feshedip ikinci vasiyetini hazırlar hazırlamaz, kuşkusuz üçüncü bir vasiyeti hazırlatacağı endişesiyle onu öldürmeye çalıştılar. Vasiyet sanırım evvelsi gün yazıldı. Gördüğünüz gibi hiç vakit kaybedilmiyor. Ah, merhamet edin Monsieur Davigny. Merhamet yok Monsieur. Doktorun dünyada bir görevi vardır. Yaşamın kaynaklarına ulaşmasının ve ölümün gizemli karanlıkların derinliklerine inmesinin amacı bu görevi yerine getirmektir. Suç işlendiğinde hiç kuşkusuz şaşıran Tanrı bakışlarını suçludan ayırır. İşte o demek doktora düşer. Kızıma merhamet edin Monsieur diye mırıldandı Wilford. Gördüğünüz gibi babası olarak onun adını siz andınız. Valentine'a merhamet edin. İnanın bu imkansız. Onun yerine beni suçlamalarını tercih ederim. Valentine pırlanta gibi kalbi olan masum bir zambaktır. Merhamet yok Sayın Kraliyet Savcısı. Suç alenen ortada. Mademoiselle de Wilford, Monsieur de Saint Méran'a gönderilen ilaçları kendi eliyle paketledi. Ve Monsieur de Saint Méran öldü. Mademoiselle de Wilford, Madame de Saint Méran'ın portakal suyunu kendi hazırladı ve Madame de Saint Méran öldü. Mademoiselle de Wilford, Monsieur Nortier'in her sabah düzenli olarak içtiği limonatanın sürahisini başka bir yere gönderilen Baroi'nin elinden aldı ve babanız mucizevi bir şekilde kurtuldu. Suçlu Mademoiselle de Wilford'tur. Zehirleri katan odur. Sayın Kraliyet Savcısı, size Mademoiselle de Wilford'u ihbar ediyorum. Görevinizi yapın. Doktor, buna dayanamıyorum. Kendimi savunamıyorum. Size inanıyorum ama merhamet edip hayatımı, onurumu kurtarın. Monsieur de Wilford, diye devam etti doktor ağırlığını daha da hissettirerek. İnsanlığın ahmakça ihtiyatlılığını aştığım durumlarla karşılaşıyorum. Kızınız sadece tek bir cinayet işleseydi ve onun ne yaptığını bilmediğini görseydim, size onu uyarın, onu cezalandırın, yaşamının geri kalanını bir manastırda ağlayarak ve dua ederek geçirsin, derdim. İkinci cinayetten sonra, alın Monsieur de Wilford, işte düşünce gibi hızlı, şimşek gibi çabuk, yıldırım gibi öldürücü ve pan zehiri bilinmeyen bir zehir. Ruhunu Tanrı'ya emanet ederek bunu ona verin ve onurunuzu ve hayatınızı kurtarın. Çünkü hedefi sizsiniz derdim. Şimdi onun iki yüzlü gülümsemesi ve tatlı sözleriyle yatağınızın başucuna yaklaştığını görür gibi oluyorum. İlk darbeyi siz indirmezseniz vay halinize. İki kişiyi öldürmüş olsaydı size söyleyeceklerim bunlardı. Ama üç insanın can çekiştiğini, son nefeslerini verdiklerini gördü. Üç cesedin yanında diz çöktü. Zehirleyerek insanları öldüren kişi cellada teslim edilmeli. Onurunuzdan söz ediyorsunuz. Size söylediğimi yapın. Böylece ölümsüzlüğe kavuşursunuz. Wilford dizlerinin üzerine çöktü. Dinleyin, dedi. Sizin kadar gücüm yok. Valentine yerine Madeleine söz konusu olsaydı sizin de gücünüz kalmayacaktı. Doktorun yüzü soldu. Doktor, bir anneden doğan her insan acı çeker ve ölür. Ben de acı çekeceğim ve ölümü bekleyeceğim. Dikkatli olun, dedi Monsieur de Vigny. Bu ölüm ağır ağır gelecek. Onun babanızı, karınızı, belki de oğlunuzu öldürdükten sonra sizi hedef alacağını göreceksiniz. Nefesi daralan Wilford doktorun kolunu sıktı. Beni dinleyin, diye haykırdı. Bana acıyın, bana yardım edin. Hayır, kızım suçlu olamaz. Bizi mahkemeye götürün, orada da hayır kızım suçlu değildir diyeceğim. Benim evimde suç işlenemez. Anlıyor musunuz? Evimde bir suç işlenmiş olmasını istemiyorum. Çünkü suç bir yere tıpkı ölüm gibi tek başına girmez. Benim zehirlenerek öldürülmem sizi ne ilgilendirir? Dostum musunuz? İnsan mısınız? Yüreğiniz var mı? Hayır, siz doktorsunuz. Bunun için size, hayır kızımı kendi ellerimle cellatlara teslim etmeyeceğim diyorum. Ah, bu düşünce yüreğimi parçalıyor. Beni bir çılgın gibi tırnaklarımla göğsümü parçalamaya yöneltiyor. Ya siz yanılıyorsanız doktor? Suçlu kızımdan başka biri ise? Ya bir gün karşınıza bir hayalet gibi solgun bir halde çıkıp katil kızımı öldürdün dersem? Bakın Monsieur Davigny, böyle bir şey gerçekleşirse Hristiyan olmama rağmen kendimi öldürürüm. Tamam, dedi doktor bir anlık sessizlikten sonra. Bekleyeceğim. Wilford ona sözlerinden hala kuşkuluymuş gibi baktı. Ancak, diye devam etti Monsieur de Vigny, ağır ağır ve ciddi bir ifadeyle. Siz de dahil olmak üzere, evinizden biri hasta olursa beni çağırmayın. Çünkü artık buraya gelmeyeceğim. Sizinle bu korkunç sırrı paylaşacağım. Ama suçun ve felaketin evinizde olgunlaşarak büyümesi gibi, utancın ve vicdan azabının olgunlaşıp büyüyerek içime yerleşmesini istemiyorum. Yani beni terk mi ediyorsunuz doktor? Evet, çünkü artık sizin yanınızda duramam ve şu an idam sehpasının kenarında duruyorum. Bir başka olay bu korkunç trajediyi sonlandıracak. Elveda. Doktor, size yalvarıyorum. Zihnimi lekeleyen tüm dehşetler evinizi benim gözümde iğrenç ve lanetli kılıyor. Elveda Mösyö. Bir söz, tek bir söz daha doktor. Beni bana yaptığınız açıklamayla daha da şiddetlenen bir dehşetle baş başa bırakarak gidiyorsunuz. Ama o zavallı yaşlı hizmetkarın ani ölümünü ne yapacağız? Bu doğru, dedi Devigny. Beni yolcu edin. Wilford öne çıkan doktoru izledi. Endişeli hizmetçiler doktorun geçmesi gereken koridorlarda ve merdivenlerde bekliyorlardı. Devigny Wilford'a herkesin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ''Monsieur'' dedi. Efendisiyle birlikte Avrupa'nın her yanını atla ya da arabayla gezmeyi çok seven zavallı Baroi birkaç yıldır evden pek çıkmıyordu. Bir koltuğun etrafındaki bu tek düze görev onu öldürdü. Kanı kalınlaştı, kiloluydu, kısa boynunda kalın bir gerdanı vardı. Şiddetli bir beyin kanamasından öldü ve bana çok geç haber verildi. ''Bu arada'' diye ekledi alçak sesle, ''şu menekşe şurubunu küllerin üzerine dökmeyi ihmal etmeyin.'' Ve Wilford'un elini sıkmayan, söylediklerini bir daha hiç tekrarlamayan doktor, evin tüm çalışanlarının ağlayıp sızlamaları eşliğinde dışarı çıktı. Aynı akşam mutfakta toplanıp uzun uzun konuşan tüm hizmetkarlar, Madame de Wilford'a evden ayrılmak istediklerini bildirdiler. Israrlar, maaşlara yapılacak zamlar onları kararından vazgeçiremedi. Söylenen her söze hep şu yanıtı veriyorlardı. ''Ayrılmak istiyoruz çünkü ölüm bu evde kol geziyor.'' Tüm ricalara rağmen böyle iyi yürekli efendilerinin ve özellikle yumuşak, iyiliksever, sevimli Matmazel de Wilford'un yanından ayrılmaktan derin bir üzüntü duyduklarını belirterek gitmeye hazırlandılar. Hizmetçilerin bu sözleri üzerine Wilford, Valentine'a baktı. Genç kız ağlıyordu. Garip bir tesadüf eseri, kendisine bu gözyaşlarını hissettiren duygunun etkisiyle Madame de Wilford'a da baktı. Ve ince dudaklarında, fırtınalı bir havada iki bulut arasında uğursuzca süzülen meteorlara benzeyen kaçamak ve kasvetli bir gülümsemeyi görür gibi oldu.